Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konu Doçent Doktor Şeref Kul. Şeref Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hayırlı yayınlar.
Şeref Hocam daha önce de misafir etmiştik sizi ama dinleyenlerimiz unutmuştur. Kardiyoloji. İhtisas sahamız. Biz de bugün size dinleyenlerimizden gelen soruları paylaşmak istiyoruz. Kıymetli bilgilerinizden istifade etmek istiyoruz.
Memnuniyetle.
Uygun görürseniz.
Estağfurullah.
Şimdi Şeref Hocam bir dinleyenimiz sormuş. Birinci derece akrabalarda koroner arter hastalığı olanlar ne yapmalıdır?
Öncelikle kalp hastalıklarından korunma, tedaviden daha etkin, maliyet olarak etkin bir yöntem. Öncelikle korunmaları lazım. Mesela asla sigara içmemeleri gerekiyor. Kolesterollerine normalde biz 40 yaşından sonra öneriyoruz herkesin baktırmasını ama hiçbir risk faktörü yoksa 5 yılda bir. Ama bu insanlar özellikle de akrabalarında genetik hiperlipidemi varsa, yani genetik olarak bir kolesterol yüksekliği varsa, hiç yaş sınırı olmaksızın baktırmalı. Böyle bir şey yoksa 40 yaşından daha erken yaşlarda baktırmalı. Yani kolesterol kontrol altına alınmalı. Tabii düzenli bir hayat olmalı, egzersiz özellikle. Haftada en az önerdiğimiz 5 gün en az yarımşar saat hızlı tempolu yürüyüşler.
Şeref Hocam çok zor söylediniz ama 5 gün yarımşar saat her gün nasıl vakit bulacağız ve nereye gidip spor yapacağız? Yarım saat şart mıdır, daha aşağısı yok mu? Ev içinde yapılacak bir teklifiniz olmaz mı?
Yarım saat şarttır, en azdır. Yarım saatten daha fazla öneriyoruz. Ev içerisinde, yani şöyle bir 500 metre bir eviniz varsa tabii ki olabilir. Veya 5 dönüm bahçeniz varsa tabii ki olabilir ama
İstanbul şartlarında
bu çok zor olduğu için, yani evimizin çevresinde, sokağımızda, yani mevcut elimizdeki şartlar neyse ona göre bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yani ben
yani bu yürüme bantları falan mı en son ihtimal?
Yani yürüme bantları son ihtimal ama ya mümkünse doğal ortamda normal yürüyüşleri öneriyoruz. Tabii ki hiçbir şansımız yoksa yürüme bantları da olabilir.
Tempolu yürümeden kasıt ne?
Tempolu yürüme, kalp hızımızı, bir yaş değerimiz var. Onun %85'i %80-220'den yaşı çıkarıp %85'ine kadar arttırmak şeklinde. Mesela 50 yaşındaki birisi için 220'den 50'yi çıkardığımız zaman 170, bunun da %85'i aşağı yukarı 140'lara falan denk geliyor. Yani oraya kadar arttırılabilir. Şimdi iki türlü var. Bir hafif tempolu egzersizler, bir de ağır tempolu egzersizler. Bu ağır tempoda, ama bunun için özellikle bir tabii hastalığımızın olmaması gerekiyor. Kendimizi test etmemiz, bir şikayetimiz olmaması. Bu ağır tempolu, hafif tempolu şöyle kabaca yüzün üzerinde seyretsin. Hızlı tempolu yürüyelim. Böyle hani sallana sallana böyle etrafı izleyerek değil de.
Bitimleri seyrederek.
Evet, yani biraz kalbimizin hafif hızlı attığını, biraz böyle nefesimizin zorlandığını hissedelim. Bunu öneriyoruz. Onun haricinde kilo almamaya kesinlikle dikkat etmeli. Özellikle göbek çevresi yağlanmadan uzak durmamız gerekiyor.
En son kanaat bu mu? Göbek çevresinden mi değerlendireceğiz?
Göbek çevresi çok önemli. Birkaç tane kriterimiz var. Body mass indeksi dediğimiz vücut kitle indeksimiz var. Göbek çevremizi ölçüyoruz. Bunun gibi 3-4 tane daha kriterimiz var ama en sık kullandığımız vücut kitle indeksi. Kilogramı boyun karesine bölüyoruz. Bunun 19-25 arası normal. 25'ten yüksek olması birinci derece obez. 30-35 ikinci derece obez diye böyle gidiyor. Bel çevremizin de erkekler, bayanlarda 88, erkeklerde 94'ün üzerinde çıkmaması gerekiyor. Yani bunlar hepsi obezite için.
Peki şöyle desek Şeref Hocam, mesela dinleyenimiz kilolu ama iyi spor yapmış, göbek çevresi daha düşük. Bu risk olmadığı anlamına mı geliyor?
Kilolu,
100 kilo olup, evet. 100 kilo olup ama göbek çevresi 92 olan bir erkekten bahsedelim.
Evet. Yani burada vücut kitle indeksine de bakmamız gerekiyor. Diğer şeylerine de bakmamız gerekiyor. Vücut kolesterollerine bakmamız gerekiyor. Yani tabii ki bir insan gerçekten kemikli olup normal diğer insanlara göre daha fazla kilolu gözükebilir. Tek şeyimiz kilo değil.
Ha, kriterlerden biri bu sadece.
Tabii kriterlerden birisi. Zaten hani kilolu insan kendisini belli eder. Yani göbek çevresinde yağlanma çok kolay fark edilecek bir şeydir. Bundan uzak durmamız. Tabii durmak için diyetimiz, egzersizimiz, onu anlattık. Onun haricinde sedanter yaşamı, bu da egzersiz içinde sayabiliriz. Sedanter yaşam dediğimiz böyle hareketsiz, özellikle masa başı iş yapanlar, işte taksici veya şoför arkadaşlar veya bizim meslek grubu için de bu böyle. Özellikle bu tür insanların da gerçekten...
Daha kötüsü eve gelip televizyon seyredenler.
Evet, evet, hareket etmemiz gerekiyor. Yani
Sağlık
durursak
bir kampanyası var herhalde, sırf size şey olsun diye.
Evet. Bu şekilde şeylerle kendimizi korumamız gerekiyor. Birinci derece akrabalarımızda risk varsa.
Varsa sigaradan uzak duralım, kilo verelim, hareketli olalım.
Evet, kolesterolümüze bakalım.
Kolesterolüme bakalım dedik. Onda da 40 yaşından sonra 5 yılda bir hiçbir şey yoksa bile bakılacak.
Evet.
Biz çocuklara da bakıyoruz Şeref Hocam. 4-6 yaşta bir kez bakıyoruz. Evet. Problem varsa, aile öyküsü varsa, obezse çocuk eğer 2 yılda bir de tekrar bakmaya devam ediyoruz. İlk evet. başta sırf total kolesterol bakıyoruz. Eğer yüksekse diğerlerine HDL, LDL vesaire sonra bakıyoruz ama evet. biz 4-6 yaşa kadar indirdik yani bu işi.
Evet. Siz biraz daha erkenden başlıyorsunuz şeylere.
Biz tedbirli olalım. Bizimkiler evet. erken gidiyor sonra. İkinci sorumuz şu Şeref Hocam. Kalp krizi belirtileri nelerdir?
Kalp krizi genellikle şöyle, daha önceden pek bir şikayeti olmayan insanlarda da görülebilir. Veya daha önceden böyle yürürken göğsü ağrıyordur, nefesi daralıyordur. Bu tür insanlarda da görülebilir. En sık bize gelen şikayet göğsünde değirmen taşı oturmuş veya birisi oturuyormuş gibi ciddi bir ağrı veya göğsünde yanma.
Eskiden böyle bıçak saplanır gibi ağrı diyorlardı. O yok mu artık?
Bıçak saplanır gibi bir ağrı kalple alakalı değildir genellikle. Bu kemik kas hastalıkları veya akciğerle alakalı hastalıklarda görülebilir. En sık gördüğümüz dediğim şekilde olan, kimi zaman kola yayılan, kimi zaman sırta yayılan, mide tarafında hissedilebilen, alt çenede hissedilebilen bir ağrıyla genel olarak başvurur kalp krizi hastaları. Yani bunu böyle bir şey hissettiğimiz zaman...
Ama hissettiğimiz zaman artık geriye bir şey kalıyor mu Şeref Hocam? Yani o saatten sonra hastaneye yetiştirilme süreniz İstanbul trafiğinde yarım saat.
Evet.
Zaten bir şey olacaksa oluyor mu yani? Yapacak bir şey var mı buna?
Yok, şöyle yani hastaların belli bir kısmı çok ölümcül ritim bozuklukları gelişen hastalar veya bazen de kalp aniden durabiliyor. Onlara yani hastane içinde de olsak, yanımızda her türlü ekipman da olsa bazen bir şey yapamıyoruz.
Ki hani ben şunu da ilişkilendirmek istemiştim. Arka arkaya iki dinleyenimizden soru gelmiş. Aşağı yukarı aynı. Ben size okuyayım direkt bunları. Biri, kalp krizi geçiren birisini anladığımızda ambulansı aradıktan sonra ilk yardım müdahalesinde bulunulmalı mıdır? Yoksa ambulans mı beklenmelidir? İkinci dinleyenimizin sorusu, kişinin kalp krizi geçirdiğini nasıl anlarız? Kalp krizi geçiren hastaya ne yapmalıyız ya da ne yapmamalıyız?
Evet. Şöyle, yani kalp krizi geçirdiğini sadece şikayetlerden anlamamız çok zor. Yani sağlık personeli açısından da bu zor. Normal vatandaşlarım için zaten neredeyse imkansız. Yani hastanın göğsü ağrır ama göğüs ağrısı yapan onlarca sebep var. Yani bu bir damar yırtılması olabilir. Örneğin aort damarı yırtıldıysa kesinlikle kan sulandırıcılar vermememiz gerekiyor. Kontraindik ediyoruz bu duruma. Aksine kalp krizi varsa tam aksine kan sulandırıcılar veriyoruz. Yani bunu anlamadan böyle bir tedavi yapmak mümkün değil. Dediğim gibi yani bir sokakta gördük vatandaşı, bu kalp krizi mi değil mi, bir göğüs ağrısı, sadece teşhis koyamayız. Muhakkak bir EKG çekmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bizim yapacağımız şey bu kişinin hayati fonksiyonlarına bakmak, solunumuna, nabzına bakmak. Bazen hastalar bayılma geçirebiliyorlar. Öyle bir şey varsa yani hastayı tutmak, bir yere oturtturmak, belki uzandırmak ambulans gelene kadar. Veya kalbi durduysa, solunum yaptıysa bu ilk yardım masajları yapılabilir. Onun haricinde bizim doktor olarak da yapacağımız bir şey yok. Sokakta gördüğünüz bir kişi, vatandaşın da hiçbir şey yok.
İlaç vermeniz mümkün değil, tanı koymanız da mümkün değil.
Mümkün değil, yani neredeyse mümkün değil. Ha şöyle olabilir, hastanın daha önce böyle bir hikayesi vardır. Daha önceden kalp krizi geçirmiştir veya az önce anlattığım gibi aslında yürüyünce göğüs ağrıları oluyordur. Böyle bir hastayı daha tahmin etmemiz daha kolay. O durumda aspirin verebiliriz mesela, yani hiçbir şey yapamasak.
Peki,
bir bakalım.
Peki çok fark eder mi Şeref Hocam? Aspirini ben sokak ortasına vermemle 10 dakika sonra gittiğinde hastanede verilmesi ya da ambulansa verilmesi?
Çok fark ediyor. Aslında yapılan çalışmalarda aspirin en bazal, en basit ilacımız. Ondan sonra... farklı ilaçlarımız da çıktı, işte clopidogrel diyoruz veya ticagrelor diyoruz. Mesela son yapılan bir çalışma da bu ticagrelor dediğimiz farklı bir mekanizmayla kan sulandırıcı olan bir ilacın ambulansa verilmesiyle hastanede verilmesini karşılaştırmışlar. Ve ambulansa verildiği zaman tabii ki donanımlı kişilerden bahsediyoruz. Tanı konmuş, ambulansa konulmuş, hastaneye götürene kadar ambulanstan verelim, hastanede mi? Ambulansa verildiği zaman hastaların... ölüm gibi sonlanım noktaları daha çok azalmış. Dolayısıyla gerçekten fark ediyor.
Ne kadar erken. Peki şunu söylesem bir şey var.
Tanı konulduğu anda.
Bir de şunu dediniz yani mesela aort damarı yırtılmıştır. Mutlaka evet. böyle bir şey verilmemelidir.
Evet.
Bu tip durumlar aslında çok çok nadir kalp kriziyle kıyaslandığında. Böyle bir durumda ezbere böyle bir cahil cesareti mi olur böyle bir şey kalkırsak?
Evet, aynen öyle olur. Yani EKG çekmeden böyle bir şey yapmamalıyız. Bizim tek yapmamız gereken hastanın hayati fonksiyonlarını bakmak ve idame ettirmek, gerekirse ilk yardım yapmak.
EKG'yi sağlık personeli de yorumlayabiliyor mu? Yani ambulansa gelen sağlık memuru, hekimsiz gelmiş mesela.
Yani o tabii kişinin aslında yorumlayabilmesi lazım. Hemşirelere, ilk yardımcılara, ATT'lere böyle bir şey eğitim veriliyor. Ama hani ne kadar
bir şey de değil neticede.
Evet, değil ama fiili olarak ne kadar yapabiliyorlar onu aslında bilemiyorum. Doğrusu.
Bu da fena. Peki o zaman ne yaptık Şeref Hocam? Şöyle göğsünü tutup yığılmış birini gördük. Göğüs evet. Ağrısı olan birini gördük. Nefes darlığıyla tıkanmış birisini gördük. Öncelikli olarak hiç hastaya elimizi bile sürmeden 112 arıyoruz.
Aynen öyle.
112 gelene kadar da hastayı stabil etmeye çalışıyoruz. Evet. İşte yere düşmesin, kafasını çarpmasın. Evet. Veya işte bir nefes alıyor mu, solunumu nasıl, evet. Rengi nasıl bakacağız o
evet.
Kadar.
Evet.
Ama bunun dışında kesinlikle bir şey yapılmamalı.
Evet.
Onun dışında kalbe ait herhangi bir şikayet, kalp krizi alameti olabileceği gibi alakasız şeyler de kalp krizi alameti olabilir.
Kesinlikle.
Ama kalp kriziymiş gibi gözükenler diş çürüğünden de olabilir.
Evet, yani mesela bir safra kesesi hastalığı da, kolesistit dediğimiz iltihaplanması da kalp krizi bulgusu gibi gerçekten bulgu verebilir. Veya akciğer embolisi dediğimiz pıhtı atması da verebilir. Aort diseksiyon dediğimiz çok ciddi ölümcül yırtılmalar da verebilir ve hepsinin tedavisi farklı.
Ve hepsinin tedavisi hastanede yapılıyor.
Evet.
O zaman kalp krizi şüphesi bile varsa tanı da koymayalım, tedavide düzenlemeyelim
evet,
mümkünse.
Evet.
Şimdi kalp kriziyle ilgili daha sonra başka sorularımız da var Şeref Hocam ama bir soru gelmiş. Sorunun bir kısmı sizi, bir kısmı beni ilgilendiriyor anladığım kadarıyla. Bir kısmı da aslında başka yerleri de ilgilendiriyor. Çocuklarda da kolesterol olabilir mi? Kolesterol ilaç firmalarının çıkardığı veya çokça kullandığı bir ilaç satma aracı mıdır bu?
Evet.
Gayet ikili sorulmuş. Şimdi müsaadenizle ben bir giriş
tabii.
Yapayım benimle ilgili kısmında. Az önce demiştim ya biz artık 4-6 yaşarız bir defa kolesterol bakıyoruz.
Evet.
Zira işte bir sebepten vefat etmiş, otopsi yapılmış çocuklarda, 2 yaşındaki çocuklarda bile yağlı çizgilenmelerin olduğu, aterosklerozun başladığı gösterilmiş. O yüzden ileri vadede işte en basit örneği şu, futbol oynarken sahada ölüp giden 20 yaşında gençlerden bahsediliyor ya. İşte bunların çoğunun başlangıcının çocuk yaş grubu olduğu söyleniyor. Bir kısmında kolesterolle alakası olabileceği düşünülüyor. Ama görünme sıklığı nedeniyle bizde çok çok nadir. Evet, çocuklarda kolesterol olur mu? Ailevi olan kolesterol yükseklikleri hariç bırakıldığında beslenmeye bağlı, hareket azlığına bağlı bir kolesterol yüksekliği bizde görülebilir teorik olarak ama pratik olarak görülmesi neredeyse mümkün değil. Şimdi çocukları buraya koyduk. İkincisi size iki şey soralım şimdi. Bir, kolesterol nedir? Hani hep popüler bir tartışma, hiç böyle şeylere girmeme adetimiz var ama kolesterol evet. Faydalı mıdır, zararlı mıdır? Kolesterol ilaçları faydalı mıdır, zararlı mıdır? En sondaki soru da bu. İlaçların, firmaların ilaç satmak için yaptığı çalışmalar mı bunlar?
Evet. Kolesterol nedir? Kolesterol dediğimiz işte birkaç çeşit kolesterol var. LDL, HDL, total kolesterol, trigliserit, şilomikron vesaire gibi. Bunların hepsi kan yağlarının değişik formdaki taşınma biçimleridir. Ve kolesterol esasında vücudun olmazsa olmazı bir malzemedir diyeyim tabiri caizse. Hücre membranında dahi kolesterol vardır. Yani en küçük yapı taşımız olan hücre kolesterollerden oluşmuştur. Birçok fonksiyonu vardır. Faydalı mıdır? Tabii çoğu zarar. Yani belli
her şeyde olduğu gibi.
Her şeyde olduğu gibi. Bu da yüz binlerce insanlar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde belirlenmiş. İşte mesela toplam kolesterol, total kolesterol dediğimiz 200'ün üzerine geçmesin. LDL şu kadarı risk faktörlerine göre geçmesin. Bakılmış ki yani kalp krizi geçirenlerin geriye dönük tarandığında kolesterolleri yüksek çıkıyor. İleri dönük çalışmalarda da
düşürülenlerin riski düşüyor.
Düşürülenlerin riski düşüyor. Gerçekten yani çalışmalara göre kalp krizini ve birçok damar hastalığını, sadece kalp krizi değil işte beyin felci, böbrek hastalıkları, kalp krizi, bacak damar hastalıkları gibi hepsinin riskini azalttığı gösterilmiş. Dolayısıyla yüksek kolesterol kesinlikle bir risk faktörüdür. Ve sağda solda duyduklarımıza, ben buna sağ sol diyeceğim çünkü birçok insan muhalefet olup televizyonlara çıkıp meşhur olma yolunu seçiyor.
Maalesef
milyonlarca
doktor titri de oluyor bu arkadaşlar.
Evet oluyor, milyonlarca insanlar üzerinde yapılan çalışmaları hiçe sayıyor ve ben böyle diyorum diyor ve bunlar da bir tane iki tane bile olsa insanlar inanıyor, onlara bakaraktan ilaçlarını kesiyor. Ben kesinlikle öyle yapmamalarını öneririm. Şifa Allah'tan ama bunlar da bir vesile. Yani hepimiz çalışıyoruz. İnsanlar için, hastalar için ne yapabiliriz diye çalışıyoruz. Bu yapabileceklerimizden biri de kolesterolü düşürmektir. Ha bir de şu var. Bu verdiğimiz kolesterol ilaçları da kolesterolü düşürüyor ama aslında çok başka şeyler de yapıyor. Mesela inflamasyon dediğimiz iltihabı azaltıyor. Bu iltihap dediğimiz şey birçok hastalığın gelişmesine rol oynuyor. Mesela ateroskleroz dediğimiz kalp damarlarındaki bu yağlı çizgilenmeler olarak başlayıp daha sonra plaklar ve o plakların yırtılması sonucu oluşan kalp krizinin oluşmasında, yani bu plakların kolesterolden oluşan ateroskleroz plakların oluşmasını da engelliyor. Bunun da sebebi inflamasyon, iltihap. İltihap hücreleri rol oynuyor. Yani bu kolesterol ilaçları sadece kolesterol düşürmekle kalmıyor. İltihabı önleyerekten de kalp krizini ve buna bağlı damar hastalıklarını önlüyor. Yani sadece burada gördüğümüz kolesterolün 200'den 150'ye düşmesi gibi basit bir matematiksel bir işlem değil.
Peki burada onu ikinci sıkıntı şu Şeref Hocam. Piyasada böyle şeyler çoktur ya, falanca komşumuz işte kolesterolü 500'dür 600'dür. İlacı da bıraktım. İşte yeşil çay içiyorum her gün, bilmem ne yapıyorum. Bak gayet de sağlıklıyım diye dolaşır ortalıkta.
Evet.
Böyle bir topluluk da var ama bunları nasıl açıklayacağız?
Yani sağlıklı olabilir ama ona ne zaman bir şey olacağı. Bunu hep ben şöyle anlatıyorum hastalarıma. İşte birisi geliyor, 70 yaşındayım, her gün sigara içiyorum ama bana bir şey olmadı diyor.
Bu sigaranın zararsızlığı anlamına gelmiyor mu?
Zararsızlığı anlamına gelmez. Yani 80-90 yaşında her gün 2-3 paket içen sigara gördük. Yani onun genetiği herhalde farklı veya diyelim 95 yaşında akciğer kanseri olacaksa sigaradan dolayı. İçmese demek ki 130 yaşında olacaktı. Bir de bu var. Yani
böyle de çıktı.
Bunu nasıl bilebiliriz?
Evet, neticede evet. Son kullanma tarihi yok bu makinelerde.
Evet, aynen öyle.
Peki ilaçların bu yan etkileri hep çok konuşulur. Ani ölüm riski var bunlarda diye. Bunun bir manası var mı?
Kolesterol ilacında böyle bir şey yok. Kesinlikle bir ani ölüm yok. Karaciğeri kontrol ediyoruz. Başladıktan yaklaşık bir ay sonra karaciğeri bakıyoruz. Ondan sonra 6 ayda bir, bazen senede bir bakıyoruz. Eğer karaciğerde bir şey yoksa yok. Senede bir kontrolünüze gel diyoruz. Bazen başladıktan kısa bir süre sonra vücudumuzdaki kaslar yıkılabiliyor. Yani kasları eritebiliyor. Bu çok çok nadir gördüğümüz bir durum ama nadir de olsa görüyoruz. Buna dikkat etmek gerekiyor. Mesela bir hasta kolesterol ilacını başladıktan sonra her yerim ağrıyor, böyle dokunsam sızlıyor, yürüyecek halim kalmadı falan diyorsa burada uyanık olup bir kan tahliliyle anlaşılacak bir şeydir. Ama bunlar dediğim gibi çok nadir durumlardır. Kontrol altına alınabilir. Dikkatli olmak gerekir. Onlarca rahat rahat kullanılır. Çok az yan etkisi vardır bunların.
Peki ailevi olanlar hariç bırakıldığında kolesterolü yükseltmek için ne yapmak lazım?
Yükseltmek
evet,
için.
Evet. Yani ne yaparsak kolesterolümüz yükselir. Onu yapmamalıyız.
Ha tabii. Tabii başta az önce saydığımız şeyler, diyetimize dikkat etmemiz lazım. Diyet yerken özellikle.
Nasıl dikkat edelim? Ne
yiyelim? Yani yağlı, börek, çörek, hamur işi, makarna, pilav.
Şeref Hocam bir şey kalmadı gibi geri ama.
Yok, aslında çok şey var. Bunun gibi şeyleri çok yememiz lazım. Yani artık her böyle poliklinikte, her hastanede bir diyetisyenimiz yazıyor. Rahatça yiyebileceklerimiz, orta düzeyde tüketmemiz gereken. Çok dikkatli kullanalım, hafif yiyelim şeklinde. Ya bu tür şeyler hiç yemeyelim değil. Mesela bir kırmızı et haftada bir insanlar yiyebilir. Ama mümkünse yağlı kısımdan olmasın da yağsız yerlerinden olsun. Yani bir insanın börek hayatı boyunca hiç börek yemeyecek diye de bir şey yok.
Mümkün
ama
değil zaten.
Mümkün değil. Bir de bunu derken yani yeter ki bir de sağlıklı yapılsın o börek. Yani doğal yağlarla yapılsın, işte bu margarinlerle yapılmasın. Her şey işte hamuru, şekeri vesaire neyse tatlılar içinde böyle. Yani dikkatlice bir ayarında yendikten sonra tamamen yasak olan şeyler değil.
Mutlak yasak olan yok bunların içerisinde.
Mutlak yasak olan var diyemeyiz. Yani illa bunu asla ağzına.
Bir sakatat mevzu vardı.
Yani sakatatta hani öyle kanıtlanmış ciddi bir şey yok. Ama biraz yağ oranı vesaire yüksek olduğu için.
Mercimek çorbasıyla idare edin.
Evet, önerdiğimiz bir şey değil tabii sakatat.
Peki ilaç dışında düşürmek mümkün değil mi? Çok egzersiz yapsak?
Çok egzersiz.
Yani diyette şöyle, olamadıysa eğer.
Şöyle, bu LDL kolesterol dediğimiz bizim için en büyük risk faktörü LDL kolesterol. LDL kolesterol de maalesef başka bir şeyle de neredeyse düşmüyor diye düşünebiliriz. Yani çok ciddi kilo versek bile, 50 kilo versek bile, yani düşmüyor değil ama yani çok az, böyle %5'ler, %10'lar civarında düşüyor. LDL
o emeğin kolesterol karşılığını alamıyoruz.
Alamıyorsunuz
yani.
Ama mesela trigliserit dediğimiz kalp hastalıklarıyla ilişkisiz, tam da olarak ispat edilememiş farklı bir çeşit kolesterol çok ciddi düşüyor kilo vermekle. Ama LDL dediğimiz bizim en çok korktuğumuz kolesterol düşmüyor. Veya yiyecek mevzusuna gelince işte bu tür şeyleri yemeyelim, sebzeyle meyveyle beslenin vesaire, tamam onlar da bir düşürüyor %5 vesaire, onlar da düşebilir ama bizim hedeflediğimiz değerlere düşmesi neredeyse mümkün değil.
Hmm.
Yani
eninde sonunda eğer yüksek bulunduysa ilaç kullanılacak yani.
Yüksek bulunduysa kullanılacak. Bir de şunu muhakkak söylemek isterim. Bir insanda şeker hastalığı varsa neredeyse kolesterol değeri ne olursa olsun kullanması gerekiyor. Bunu fiilen böyle, çünkü çalışmalarda 100'ün altına düşürülmesi öneriyor kolesterolün. Ki Türk toplumunda LDL'si doğal olarak 100'ün altında olan bir hasta görmedim. Herhalde 20-30 bin kişiyi ben bakmışımdır. Böyle bir şey yok. 100'ün altındaysa tamam, kullanmasın. İkincisi, kalp hastalığı varsa, yani bir kalp damar tıkanıklığı varsa veya beyin damar veya vücudunda herhangi bir damar, yani atar damar tıkanıklığı genel olarak bacaklarda olur, böbrekte olur, beyinde olur, kalpte olur. Böyle kanıtlanmış bir damar hastalığı varsa bunun da olay %50'den fazla tıkanıklık olması manasında. Bunlar da 100'ün altında da olsa, hatta kolesterol değeri ne olursa olsun, birçok kılavuz kesinlikle bu kolesterol ilaçlarını öneriyor.
Şeker hastaları için?
Yok, kalp hastalığı için.
Ha, peki.
Şeker için 100'ün altında öneriyor, 100'ün üzerinde öneriyor kötü kolesterol, ama kalp hastaları için ne olursa olsun. Bunu açıklama, bunun sebebini de az önce bahsettiğim iltihabı gidermesi olarak açıklıyor. Sadece kolesterol düşürmek değil de iltihap da gidelim. Tamam, senin kolesterolün düşük ama kalp hastası için konuşuyorum. Yine de oradalarda bir enflamasyon var, yani bir iltihap var. Onu da düşürelim, iyice riski azaltalım diye bu tür hastalarda ne olursa olsun öneriliyor.
Peki.
Tabii onun haricinde şunu da biz risk skorlarımız, tablolarımız var. Mesela oraya sigarayı koyuyoruz. Yaşını koyuyoruz hastanın, erkeğin kadın mı onu koyuyoruz, tansiyonu var mı onu koyuyoruz ve belli bir risk elde ediyoruz. O riske göre belli bir değerin üzerindeyse onlarda da kolesterol ilacı başlamamız gerekiyor. Yani şeker hastaları, kalp hastaları ve bu tabloya göre yüksek riskli hastalar muhakkak kolesterol ilacı kullanması gerekiyor. Ve ailevi hiperlipidemi dediğimiz ailevi olan hastalar da muhakkak kullanması gerekiyor. Bunların tedavisi biraz daha zor. Sadece ilaçla çoğu zaman düşmüyor. İşte iki çeşidi var, homozigot ve heterozigot diye. Homozigot dediğimizde bu kolesterol o şeyde oynayan, rol oynayan hücreler hiç olmuyor ve çok yüksek değerler oluyor ve bu ilaçların etki mekanizması da böylece olmamış.
Şu kanları süt gibi, krema gibi akan hastalardan mı bahsediyoruz?
Yani o daha çok trigliserit ya da şilomikron yüksekliğinden kaynaklanır ama bu LDL kolesterol özellikle 250'nin 300'ün üzerindeyse bunlar da homozigot tip ailevi hiperlipidemi düşünmek lazım. Bunlarda da değişik yöntemlerimiz var. Sadece ilaç da yetmiyor.
Şeref Hocam, bugün bir yakınım bana sordu. Ben de şimdi size sorayım bu soruyu direkt. Bir yakınımın tansiyonunu ölçtüm. 50 yaşında bayan hasta. 23'e 12 çıktı dedi.
Evet.
Bu kadar açık oluyor mu fark? Yani 23'e 12 tansiyon doğru mudur? Alette mi hata vardır?
Yani 23'e 12 anormal bir durum değil. Yani o aralığındaki açıklıktan bahsediyorum. Olabilir.
Peki nedir bunun sınırı? Yani kaça kadar fark açılabilir büyük tansiyonla küçük tansiyonu?
Yani öyle bir sınır yok.
Ha, yani atıyorum işte 40'a 10'da ölçülebilir.
Yok, 40'a 10 ölçülemez de yani böyle bir değerimiz yok. Mesela hastada aort yetmezliği varsa tansiyonu şöyle bulabiliyoruz. 18'e 7 gibi.
Ha, ne düşünmeliyiz peki bu kadar açık farklı tansiyonlarda?
İşte bu...
Bir yere yönlendirmeli mi bizi?
Yani bir kardiyoloji hekiminin görmesi lazım. Yani illa bir böyle yaşlılarda olabiliyor. Bir de özellikle bizim gördüğümüz aort yetmezliği dediğimiz kalp kapakçıklarından birinin yetmezliğinde çok sık görülebiliyor. Yani aort yaşlılıkla alakalısı çok bir önemi yok. Bizim zaten hedeflediğimiz özellikle büyük tansiyon dediğimiz, biz onu düşürmeye çalışıyoruz.
Peki şimdi Şeref Hocam, daha önce yaptığımız başka bir kardiyoloji programında hani eskisi gibi artık 12'ye 8 devri bitti. Yaşa göre, kişiye göre, altta yatan hastalığa göre, hastanın kilosuna göre birçok kriteri yan yana koyuyoruz. Buna bağlı olarak kişiye göre aslında bir tansiyon alt sınırı üst sınırı belirlemek lazım diye konuşmuş idik. Şu an ortalama bir vatandaş için kaçtır tansiyon, yani kaçın üstü endişeye sevk etmelidir?
Aslında onların hepsi de bitti diyebiliriz. Bizim için sınır şu an 14'e 9.
Öyle mi? En son konuştuğumda 135'ti, yani 13,5'tu.
Yok 14'e 9'dur. Yani büyük tansiyon 14 veya asıl orijinal şeyle 140. Küçük tansiyon 9 veya 90'dır.
Benim hiçbir şeker sağlık hastalarında problemim yok. İşte orta yaş grubuyum. Tansiyonumu ölçtürdüm. İşte 14'e 9 çıktı.
Evet.
Hiçbir şey yapmam gerekmiyor yani.
Yani şöyle, 14'e 9 tabii üst sınır diyoruz biz. Bir hiper, bu işte prehipertansiyon dediğimiz, yani böyle tansiyonda bir gidiş olabilir tabii burada bunu. Yani hiçbir şey yok, hadi hayatına devam et, tuzunu al, göbeğini daha da büyüt demiyoruz hastalara. Yaşam tarzı değişikliğini öneriyoruz muhakkak.
Özellikle, nedir hocam yaşam tarzı
özellikle değişikliği? Özellikle tuzu kısıtlama. Tansiyonun en baş düşmanı tuzdur.
Bir de şöyle bir şey var hocam. Gastroenterologlar diyor ki bir adamın böbrekleri tamamen sağlıklıysa ne yerseniz atar zaten. Böbrek problemi olmayan birinde tuz kısıtlamasına gerek yoktur.
Kesinlikle öyle bir şey yok. Tam aksine böbreklerimiz vücudumuzdaki tuz dengesine göre tansiyonu ayarlıyor. Biz ne kadar tuz yersek vücut, yani böbrekler tansiyonu ona göre ayarlamaya çalışıyor.
Yani, daha yüksekte mi tutuyor yani?
Daha yüksekte tutuyor. Evet, buna biz otoregülasyon diyoruz. Yani bizim kalp, böbrek ve beynin kanlanmasının korunması çok önemli. Vücudun hayati organları bunlar. Bunların korunması için belli bir basınçta, o perfüzyon basıncı diyoruz, o hücrelere kan gitmesi için belli bir değerde olması gerekiyor. Ne kadar tuz alırsak o değer yükseliyor. Yani otoregülasyon dediğimiz şey o sınırlarda oluyor. Yani 17'de artık olmaya başlıyor. Yani o onu atmıyor, tam aksine ona göre kendini planlıyor.
Peki böbrek. Tuz kısıtlayalım cümlesini biraz daha pratiğe dökebilir miyiz Şeref Hocam? Bunu ölçemiyoruz çünkü ekmeğin içinde tuz var, ne kadar var bilmiyoruz.
Şöyle yani tuzsuz ekmekler var, ondan alabiliriz.
Şeref veya... Hocam öyle diyorsunuz ama tadına baktınız mı sonuç?
Şöyle yapabiliriz, yani 1 gram tuz işte silme çay kaşığıyla ölçtüğümüz zaman 1 gram günlük 5 gramı şu an hiçbir hastalığı olmayan insanlara dahi son kılavuzda 5 gramı geçmeyelim öneriliyor.
Bir çay kaşığı sadece 1 gram mı tuz
alıyormuş? Evet.
Ben daha çok alır diye tahmin ederdim.
Evet, silme.
Silme peki ortalama, yani şimdi aşağı yukarı yeme alışkanlıklarımız belli. İstanbul'da yaşayan işte Anadolu'dan gelmiş bir aile tasarlayın. Sabah kahvaltısı alışkanlığı belli. Öğlen yemeği işte iş yerinde alel usulü yenecek. Akşam yemeği mümkünse sağlam yenecek. Böyle bir yiyette kaç gram tuz var, fikriniz var mı Şeref Hocam?
Şöyle, Türkiye'de yapılan çalışmalarda Türk insanının ortalama günlük tuz tüketimi, hani biz 5 ile sınırlandırıyoruz ya. Sizin tahmininiz veya seyircilerimiz ne düşünür bilmiyorum ama 14 gram.
14 gram ortalaması bu.
14 gram evet. Yani ortalama bu demek şu demek. 20-25 alanlar da var.
Bence ortalama şu demek Şeref Hocam. Kardiyologlar bir daha düşünsün bu konuya. Bunun bir pazarlık payı olmalı.
Yani burada gerçekten, bunda gerçekten hiç pazarlık yok. Yani bu özellikle şeker ve tuz tamamen alışmaya bağlı bir şey. Azalttığınız zaman azaltıyorsunuz. Bir süre sonra hani çoğumuz şekersiz çay içiyoruz değil mi?
Evet, onu başarıyoruz çok şükür.
Başarıyoruz, tuz da aynı şekilde. Bir süre sonra... yani ben çok salatayı dahi, yani domatesli salatalı dahi tuzsuz yiyen ve gayet hayatından mutlu insanlar biliyorum.
Peki yok, şunu soracağım. 14 gram kabul, yani ortalama 14 gram. Bu zaten söylenebilecek şey bu muhtemelen de. Evet. Benim merak ettiğim nokta şu. Hiç ben olaya müdahale etmesem, benim önüme gelen standart porsiyonlar. Evde gelen yemek belli, işte dışarıda yenenler belli. Böyle bir şey çalışma var mı elde? Yani ekmeğin içinde fark etmediğim tuz, yemeğin içine standart atılan normal lezzet verecek kadar tuz bile bu 5 gramın üstünde kalır gibi gözüküyor.
Yani doğal, şöyle yani doğal beslendiğimiz zaman, dikkat ettiğimiz zaman bu şekilde, işte o çay kaşığıyla olan şeye dikkat ettiğimiz zaman neden yüksek kalsın? Ama şöyle, devamlı dışarıda yiyorsak veya yemek mecburiyetindeysek, işte seviyorsak böyle kırmızı et, yani bunun olması kaçınılmaz. Yani bunu ben şeyi söylüyorum, kuralları söylüyorum. Artık bunu nasıl yapacağımızı herkes kendine göre bir yol çizmeli. Artık bir kendine evden çıkarken bir çantasına eşi yiyecek mi
koyar? Şeref Hocam, ben size tekrar söylüyorum. Bu işin oluru sizin bu 5 gram inadından vazgeçmeniz bence. Arada çünkü uçurum var. Ben kendim hesaplıyorum şimdi Şeref Hocam. Ben bir dönem çok az tuz tüketebiliyordum. Sonra biraz arttırdım. Şimdi biraz daha dikkat ediyorum. Yemeklerde standart atsam, işte sabah kahvaltısında domatese atılı vaziyette geliyor. Öğlen iş yerinde yediğimiz için işte iyi kötü bir tuz kendimiz atıyorum. Bakıyorum en fazla bir çay kaşığı atıyorumdur orada. Akşam da bonansam 2 çay kaşığı. Ben ortalama yurdum insanı. Demek ki ben 14 gram tüketiyorum. 2 gramını ben attım. 12 gram hiç fark etmeden alıyorum bu mantıkla. Evet. Bu korkunç bir şey hocam.
Korkunç bir şey, evet.
Bunu azaltabilmem söz konusu değil ama yani bunun bir ölçülebilir bir tarafı olması lazım. Bir engel olmamız lazım bu işe.
Evet, yani eskiden sadece özellikle tansiyon hastaları için bu öneriliyordu. Ve özellikle kalp yetmezliği hastaları için öneriliyordu. Bu ama şu an herkes için 5 gramı geçmeyelim. Maalesef böyle. Burada benim ben kullanın desem
tarih
yani
etmez.
Yapacak bir şey yok, evet.
Ama
maalesef.
Şimdi dedim ben tekrar, yani olay çok uçuk. Tuzsuz ekmek işi çok zor.
Yani şöyle düşünelim. Şimdi tuzsuz ekmek zor
ekmeği
diyorsunuz ama.
Ekmeği yememeyi kabul ederim. Tuzsuzunu yemem arkadaşlar.
Evet, yani onu diyecektim ben de. Ekmeği yemezsiniz. Yani olur biter, ne olacak? Yani özellikle bizim insanlarımız zaten genelde kilolu oluyor. İşte ete atıyor, böreğe atıyor. Şöyle. Yemeyelim yani, bunları ne kaybederiz? Veya şöyle düşünelim. Ha, böyle güllük gülistanlık parantez içerisinde bize göre böyle bir hayat mı? Yoksa 50 yaşına gelip Allah korusun bir beyin kanaması olup ölmeyip, belki ölmek daha mı iyi olur bilemiyorum ama işte felç kalıp. Yani bu yaşam mı, bu ikisinden birini tercih etmemiz gerekiyor. Ağız tadımız mı yoksa Allah'ın bize verdiği bu güzel organları hangisi, bunu tercih etmemiz gerekiyor.
Şimdi Şeref Hocam, kalbin sesi Erkam Radyo. İşte evet. kalbin sesi işte kalbimizi manevi olarak da geliştirmeliyiz. Bunun yolu da az yemek, az içmek, az uyumak. Tamam, radyomuzun genel konseptine çok uydum konuşmalarınız. Aldık başımızı sürede. Bunu pratiğe dökmek için biraz daha konuşacağız herhalde hocam sizde. Buyurun.
Belki bununla alakalı ben bir çalışma yapabilirim sınırları yükseltmek için.
biraz dediğim gibi tuz işini biraz oynamak gerekecek gibi gözüküyor sanki. Peki tuzu çok yiyip de çok terleyen insanlar bu konuda muafiyet kazanabiliyor mu? Mesela terle tutmak diye bir şey var mı?
Kazanmaz.
Eninde sonunda bu tuz tüketilmeyecek.
Evet, tüketilmeyecek.
Mantığı ne? Tuzu aldığımız zaman su emiliyor. Su da emildiği zaman su artıyor. Tansiyon yüksekliğine sebep
evet,
oluyor.
Evet, en basit mantığıyla bu. Yani orada birçok hormonlar devreye giriyor. Böbrekler, işte değişik hormonlar vesaire. Ama temel olarak bu oluyor.
Ama gene işin dönüp dolaşıp geleceği nokta şu. Ben buradan hani tansiyon konusuna bir girmişken dinleyenlerimize 3-5 pratik öneri çıkaralım istiyorum. Birinci pratiğimiz şu oldu. 14'e 9 tansiyon asla ve kata geçilmeyecek. Evet. Bu da çok güvenilir bir sınır değildir. Hani evet. Sadece 14-9'un altındaysanız çok üzülmeyin. Doktora gitmeseniz de olur belki ama 14-9'un üstü kesin gidecek. Bunu anladık.
Evet, kesin.
İki, bunu düşürmenin birinci yolu tuzu az tüketmektir dedik, koyduk evet. Kenara. İki, kilo vermektir demiyoruz bile artık malum olduğu için.
Evet, yani kilo vermeyle de tansiyon gerçekten düşüyor ama işte yapılan çalışmalarda 10 kilo verildiği zaman aşağı yukarı istedim. Yani yarım milim, yani mesela 145 ise
135 inecek.
Evet, 145 ise
zor, bunun da bir gideri yok, ben size söyleyeyim. 10 kilo vereceğim, bu kadar emek sarf edeceğim. Alt tarafı 0.5.
Evet, ama sadece şimdi kilo verince de tansiyon düşünmemek lazım. İşte kolesterol işte %5-10 oradan gidiyor, %100 bilmem kaç oradan gidiyor falan derken birçok faktörü koyduğumuz zaman.
Bunları denkleme koyarsanız 10 kilo verdiğiniz zaman yaşam süreniz 1.7 yıl artmıştır.
Yani evet, ciddi şeyler oluyor. Yani özellikle diyetimize dikkat edeceğiz. Kilo önemli yani. Kilo hiçbir hastalıkta, yani biz kalple alakalı önermiyoruz. Tuzu dedik, bir de düzenli egzersiz burada da yine işin içine giriyor. Biz düzenli egzersiz yaptıkça, yani düzenli egzersizden kastım bazen hastalarımıza soruyor. Mesela bir vücut ağırlığı çalışmak değil. Bunlar izometrik egzersizler. Sadece böyle kasların boyu uzamıyor da kendileri hipertrofiye oluyor bu durumda. Bunlar kalbi daha da yoruyor, tansiyonu arttırıyor. Aksine bunlar bizim önermediğimiz egzersizler. Yani vücudumuzdaki kaslar...
Yasakladığımız egzersizler mi peki?
Hiçbir hastalığı olmayan bir insanda yasaklayamayız yani bunu. Ama özellikle mesela az önce bahsettiğimiz gibi bir aortunda bir yırtılma varsa veya hipertrofik kardiyomiyopati dediğimiz kalbinde doğuştan bir kalınlaşma varsa veya bazı kapak hastalıkları var, bunlarda basınçtan çok etkilenip bayılabiliyorlar, ani ölüm, böyle bir şeyler veya tansiyon hastaları veya kalp yetmezliği veya kalp krizi geçiren hastalar, bunları kesin önermiyoruz. Ama hani,
ama o zaman böyle bir spora kalkışmadan önce bir sağlık kontrolünden mi geçiniz mesajı var burada.
Yani zaten bu tür sporları daha çok gençler yapıyor. Yani 50-60 yaşında bir insan yapmıyor.
Daha beklemiyor genellikle.
Beklemiyoruz ve bu şekilde gençler dahi yapacak olsa her türlü spor için zaten. Özellikle de böyle biraz profesyonel yakın spor yapanlar için de doktor kontrolünü, kardiyolog kontrolünü muhakkak öneriyoruz. Çünkü ani ölümler çok arttı gençlerde.
Şimdi orada bir parantez açalım. O önemli bir konu. Oraya atlamayalım Şeref Hocam da. Ben standart bir vatandaş olarak dedim ki haftanın 3 günü bir işte vücut geliştirme sporu, bilmem ne spor deniyor. Ne sporsa çok katılmıyorum ama adı böyle olduğu için söyledim. Merkezine gitmeye karar verdim. Haftada 3 gün gideceğim. Bir antrenör nezaretinde 1 saat çalışacağım. Böyle bir şey için benim kardiyoloğa gidip muayene mi olmam gerekir?
Yani olmanızda fayda var.
Peki kardiyoloğun beni sadece muayene etmesi yeter mi? EKG, eko, işte efor gerekir mi?
Yani bu yapacağınız aktivitenin şiddetine göre değişir ama...
Elimden gelenin en üstü diyeyim, nasıl olsa çok biri çıkmayacak belli.
Evet, yani bir en azından bir kalp elektrosunu görüp, muayene yapıp, tansiyon bakıp, şikayet... Yani burada mesela ailede ani ölüm var mı, bayılma var mı, çarpıntı var mı vesaire, bunları da sorguladıktan sonra genelde bunlar yeterli. Bir ekokardiyografi dediğimiz bir kalp ultrasonu da görülebilir gereğinde. Özellikle bu dediğim gibi profesyonel sporcularda muhakkak yapılmalı.
Onları kabul ettim. Onlara hiç itirazım yok. Ben halk tipi spordan bahsediyorum.
Halk tipi spor şöyle, yani kilo vermek için 40 yaşında bir ablamız geliyor, hafif kilolu. Ben diyor fitness yapacağım diyor. Yani benim az önce yapmayalım dediğim bu değil. Böyle vücut geliştiren, hani doğal olmayan kaslarıyla gördüğümüz insanlar var ya. Bizim önermediğim spor o. Yani işte kaslar orada bir takım proteinler de alıyorlar, anabolizan etkenler de alıyorlar, steroid alıyorlar. Bunları kesinlikle önermiyoruz. Ama işte fitness yapıyor, orada yürüyüş de yapıyor, belki değişik hareketler yapıyor. Bunlarda sıkıntı yok. Yani bunların gidip sadece EKG muayeneyle olacak bir şeyler. Ha, muhakkak gitmeli mi? Yani yürüyünce hiçbir şikayeti yoksa, bir sigara içmiyorsa, ailesinde bir risk yoksa, ani ölen yoksa, illa da böyle basit şeyler için spora gitsin
peki,
demeyiz.
Peki bu basit şeylere spor diyor musunuz siz Şeref Hocam? Az önce egzersiz yapın dediniz.
Evet.
Bunu egzersiz saydınız mı peki?
Yok yok, tabii bunlar da egzersiz. Yani bu tür basit şeyler dediğim hep şununla kıyaslıyorum. Az önce bahsettiğim o ciddi vücut geliştirenlerle kıyasladığımda bunu konuşuyorum. Yoksa bunlar tabii ki spordur.
Yani oraya faydası gidiyorlar. Olur mu? Yani faydası kilo olur. Vermeye faydası olur. Kesinlikle kolesterol olur. Düşürür mü?
Kesinlikle olur. Az önce dediğimiz sınırlarda kesinlikle faydası olur.
Peki şunu söylesek Şeref Hocam. Hani dedik ya 30 dakikayı bulamayız biz gün içinde, nereden bulacağız? İşte çocuğumu okuldan almaya gidiyorum. 8 dakika yürüyorum. 8 dakika yürüyorum. 16 dakika gidiş geliş.
Evet.
Bu işi biraz konsantre olarak hızlıca yürüyüp gidip gelsem bunu da spor sayacak mısınız?
Sayacağız. Orada
ama az puan veririz diyorsunuz.
Az puan veririz. Yani bir etkin birkaç dakika, yani şöyle 10-15 dakika, 20 dakika, yarım saatimizdeki amacı o. Yani vücut, kalp şöyle bir hızlanacak, kan damarlarda bir dolaşacak.
Aynı
bir
arabanın motoru gibi anladım, evet. Mevzu. Yani bir ısınması lazım, açılması lazım.
Evet, yani şurada oturup hadi bir ben 2 dakika koşayım geleyim sonra tekrar masa başı iş yapayım. Yani böyle bir şey değil.
Yani bir alt sınır var yani.
Evet, yani şöyle kabaca anlatırsak bir kan devir daim olsun vücutta. Onu istiyoruz biz.
Peki şimdi yaşam şekli değişikliği anladık hocam. Tansiyonla ilgili tuz yemedik, kiloyu verdik, çok hareket ettik. Buradan sonra ilaçlara kadar arada başka bir şey var mı?
Şöyle yiyecekler, tuzu dedik ama mesela sebzeler ve meyveler de özellikle potasyumdan zengin. Mesela muz gibi, mesela işte ıspanak vesaire gibi sebzelerde tansiyonu düşük oranlarda da olsa azaltıyor, düşürüyorlar.
Kısmen faydalı olanlar diye potasyumdan zengin bir grup var.
Evet.
Peki özellikle
sigara içmemeliyiz. Sigara artık burada
onu söylemiyor zaten Şeref.
Yani şöyle, hani kalp hastalığı için öyle de tansiyona da etkisi var. Birçok insan benim tansiyonu kalp hastalığı olarak görmüyor. Sigara içmeye devam ediyor. Yani sigara ve o değişik maddeler, kokain vesaire, onlar da arttırıyor. Onlardan uzak durulması lazım tabii.
Peki. Peki şeyin hiç payı var mı hocam? Şey, yeşil çay içtim. Ve sarımsak yaşayan efsane, ona bir, evet, lafımız yok zaten, evet, de. Bunların rutinde bir tavsiye edilecek tarafı var mıdır?
Yani şöyle, biz önce ilaçlarımızı düzgün kullanalım. Bu dediğim şeylere dikkat edelim. Ha, baktık bir insan tansiyon ilacı kullanıyor ve tansiyonu her normal giderken baktık 15 oldu, 16 oldu, bir stres oldu, başka bir şey oldu. Limon içiyor insanlar, sarımsak yiyorlar ve
nasıl
düşürüyor gerçekten.
Nasıl
yani
İtiraf meselesi mi?
Kan damarlarını bir şekilde genişletiyor. Yani onun içerisindeki maddeler belki bizim ilaçların etki mekanizmasına benzer bir şekilde gerçekten ufak da olsa tansiyonu
şey,
ama tedavimiz bu olmamalı.
Her gün yesem
yani
ne olur?
Yani her gün etkin olmaz. Ne kadar yiyebiliriz? İnsan içine çıkıyoruz. Ne kadar sarımsak yiyebiliriz? Yani bunu sürdürmemiz mümkün değil. Sürdürmemiz mümkün değilse, yani diyelim ki 7 gün yedik, tamam, tansiyon düşüyor. Bir de kaç öğün yiyeceksiniz?
Bir müddet sonra o da bıktı.
Etki süresi ne kadar? Veya bir hafta, tamam, ben günde 3 öğün yedim. 8. gün misafirliğe gittim. İlacımı, yani sarımsağımı almadım.
Sarımsağımı alamadım.
O zaman tansiyon
çıktı.
18'e ne yapacağız? Onun için ilaçlarımızı tabii muhakkak kullanacağız.
Peki. Alt sınır için bir şey diyorsunuz mu Şeref Hocam? Yani kaç yaşından sonra tansiyonla ilgili ilaç ihtiyacı oluyor?
Alt sınır için şöyle,
çocukları hariç bırakarak, yani çocukların ayrı bir şey var da.
Şöyle, bizim için genel burada kural hastanın bir şikayetinin olmaması. Yani tansiyon düşüklüğüne bağlı hipotansif semptomlar dediğimiz bir şikayeti olmaması. Kimi insan bunu büyük tansiyon 11'lerdeyken hissedebiliyor, başı dönebiliyor. Az önce dediğim o daha önceden işte tuz dengesi vesaire, vücut öyle alışmış gerçekten. Bazı insan 10'a kadar, 9'a kadar, 8'e kadar hiçbir şey hissetmeyebiliyor. Ama genel olarak bizim bir, yani şöyle kabaca, büyük tansiyon onun altına düşmek.
Olan.
Evet, büyük tansiyon onun altına çok inmesin. Kalp yetmezliği hastaları biraz daha ayrı tutuyoruz. Bunlar da farklı ilaçlar veriyoruz. Onlar da tansiyonu düşürüyor. Kalp yetmezliği hastalar için tolere edebildiği sınıra kadar diyoruz. Ama sadece tansiyon hastalığı için konuştuğumuz zaman, yani onun altına inmesin. Özellikle baş dönmesi gibi tansiyon düşüklüğü atakları oluyorsa bir gözden geçirmek lazım ilaçlarını.
Peki. Şeref Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftaki program konuğumuz kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor Şeref Kul idi. Sizlerden gelen soruları kendisine paylaştık. Verdikleri kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.